Asrı Aşan Yalan, 1915.
...19. yüzyılın sona ermesine artık sayılı yıllar var. Sanayi devriminin getirdiği yeniliklerin bir yandan refah, bir yandan ekonomik ve sosyal sancılar yaratan yönleri günlük yaşamın her alanında ve jeopolitik mücadelede hissediliyor. Avrupa hanedanları bir yandan küresel pazardan pay kapma, bir yandan da işçi sınıfında gelişen devrimci fikirlere karşı tahtlarını koruma gayretindeler. Ama bu Avrupa hanedanlarının tamamının hemfikir oldukları neredeyse tek bir konu var. Gerek Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu topraklardaki, gerek Asya, Asya Pasifik ve Afrika'daki zengin hammadde kaynaklarını tekelleri altına almak. Bunun yolu da öncelikle Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya, hatta Anadolu'daki Türk ve Müslüman kimliğini ortadan kaldırmaktan ya da devlet kuramayacak ve yönetemeyecek bir duruma getirmekten geçiyordu. Asrı Aşan Yalan 1915 programının 7. bölümüne hoş geldiniz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı. 1915 yılının 1 Haziran günü Osmanlı Devleti tarafından yürürlüğe konan tehcir yani zorunlu göç yasasının sebeplerinin izini 1770 yılından itibaren sürdüğümüz programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Sözde soykırım iddialarını yalnızca 1914-1915 yıllarına, yani 1. Dünya Savaşı'nın başladığı günlere sıkıştırmak isteyenlerin iddialarının aksine, Rus çariçesi Büyük Katerina'nın Doğu sorununun çözüm planının hedefinde Osmanlı Devleti vardı. Bu uğurda 1770'ten itibaren Mora Yarımadası'ndaki Rumlar ayaklandırıldı, onları Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar izledi. Rusya eş zamanlı olarak Kafkaslar'da Osmanlı ve Kaçar Hanedanı kontrolündeki toprakları ele geçirerek bugünkü Azerbaycan'ın ve Doğu Anadolu'nun demografik yapısını değiştirmeye çalıştı. Rusya'nın yanı sıra İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de Osmanlı topraklarındaki Müslüman olmayan topluluklar arasında nüfuzlarını arttırarak yeni çatışma ve ayrılıkları teşvik ediyorlardı. Bu yarışa geç katılan Alman İmparatorluğu ise Osmanlı'nın en büyük toprak kaybına uğradığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından imzalanan barış anlaşmasına Berlin'de ev sahipliği yaparken bir yandan da Avrupa devletlerinin Anadolu'ya Ermeni azınlık eliyle müdahale etmesinin zeminini hazırladı. Berlin Anlaşması'na konan 61. madde uluslararası ilişkiler sahnesine Ermeni sorununu taşıyordu. Ermeniler bu işareti değerlendirmekte gecikmediler. 1880 yılından itibaren Anadolu'da terörü yöntem olarak benimseyen ve iç savaş çıkarmaya odaklanmış Ermeni terör örgütleri kurulmaya başlandı. Bunlar yalnızca Türkleri değil, Osmanlı Devleti ile işbirliği yapan Ermenileri de hedef alıyordu. 6. bölümde ayrıntılarıyla değindiğimiz gibi bu terör hareketi Hınçak ve Taşnak komitelerinin ortaya çıkmasıyla ivme kazandı. Marksist fikirlerden etkilenen Hınçak Komitesi Avrupa'da faaliyete geçerken, milliyetçi sağ fikirleri benimseyen Taşnak Komitesi'nin merkezi Tiflis'ti. Ancak her iki örgütün kurucu ve yönetici kadrosunun büyük ölçüde ortak olan özelliği şuydu. Bu kişilerin çoğunluğu hayatlarında Anadolu'ya adımını atmamış, Avrupa'ya eğitim için gönderilmiş Rus Ermenileriydi. 6. bölümü tamamlarken hem bu terör örgütlerinin kuruluş süreçlerini anlatmış hem de eş zamanlı olarak İngiliz idaresine terk edilmiş olan Kıbrıs adasındaki Rumların adayı tamamen Yunanistan'a ilhak etmek için başlattıkları girişimleri aktarmıştı. Şimdi sırada Ermeni terör hareketlerinin başlangıç süreci var. Anadolu ve İstanbul'daki bu terör eylemlerinin ve kalkışma girişimlerinin başlıca amacı Avrupa devletlerinin her fırsatta Osmanlı Devleti'nin iç siyasi meselelerine müdahalesi için zemin hazırlamak ve özerklik elde etmek için daha fazla taviz koparmaktı. Sevgili dinleyiciler, 1876 Bulgar isyanına ve Osmanlı-Rus Savaşı'na giden sürecin bir benzeri sahneye konuyordu. Ancak buradaki temel meselelerden biri ve en önemlisi belki de Ermenilerin Anadolu topraklarının hiçbir noktasında, hiçbir yerleşim biriminde çoğunluğu oluşturmuyor olmalarıydı. Bu sorunu çözmenin yolu da terörden geçiyordu. Terörün Anadolu'nun demografik yapısını değiştirmesiyle Ermenilerin çoğunluk haline geleceği bölgeler yaratılması hedeflenmişti. Nitekim 1887'de Hınçak ve 1890'da Taşnak komitelerinin kurulmasıyla artık organize terör eylemleri için hazırlıklar tamamlanmıştı. Perdenin açılışı 1890 yılının 27 Temmuz günü İstanbul'da gerçekleşti. Hınçak komitesi eylem için Kumkapı Ermeni Patrikhanesi Kilisesi'ni hedef seçmişti. Amaçları Sultan II. Abdülhamit tarafından da sayılan ve sevilen İstanbul Ermeni Patriği Horen Aşıkyan Efendi'yi istifaya zorlamak, İstanbul Ermenilerini terör eylemlerine daha fazla destek vermeleri için korkutmaktı. Hınçak Komitesi üyeleri Vanlı Artin Cangülyan, Mihran Damatyan ve Haçinli Hamparsun Boyacıyan ayin sırasında eyleme başlayarak hazırladıkları bildiriyi okumaya başlarlar. Sevgili dinleyiciler, Patrik Aşıkyan Efendi kendisini saraya gitmeye zorlayan komitacıların elinden kurtulur. Ancak bu sırada terörist Artin Cangülyan silahına davranıp ateş etmiş, Başpapaz Sukyas Efendi'nin müdahalesiyle elinden silah alınmıştı. Lakin Aşıkyan ve beraberindekiler Patrik'in odasını basarak kendilerini Yıldız Sarayı'na götürmesi için tehdide başlarlar. Güvenlik güçleri, Patrik'i zorla bir arabaya bindirmiş olarak Yıldız Sarayı'na doğru yürüyüşe başlayan gruba müdahale edince Hınçak komitacıları ateş açar. Jandarma binbaşısı Server Bey şehit olur. Rumi takvimle 15 Temmuz'da meydana gelen bu olay tarihe Kumkapı isyanı olarak geçer. Artık bir Ermeni meselesi ete kemiğe bürünmüş olarak Osmanlı Devleti'nin karşısındadır. Ve olaylar Anadolu'daki bazı çetelerin faaliyetleri olmaktan çıkmış, imparatorluğun başkentine taşınmıştır. Hatta aziz dinleyiciler, dönemin Alman Büyükelçisi Kumkapı'da yaşananları şu şekilde tarif eder. Hükümetin merkezinde bile, yani İstanbul'da bir Ermeni isyanının mümkün olduğu ortaya çıkmıştır. Kalkışma bastırılmış olsa da özü itibariyle amacına ulaşmıştı. Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyetlerinden etkilenen İstanbul Ermenileri artık isyan hareketine daha fazla destek vermeye başlamışlardır. İstanbul'daki patriklik makamı da sindirilmiştir. Hınçak komitesi Üsküdar, Galata, Beyoğlu, Hasköy, Balat ve Ortaköy Ermeni kiliseleri başrahiplerine tehdit mektupları yolluyor, Patrik Aşıkyan Efendi'nin adının ayinlerde anılmamasını istiyordu. Kayseri Gürünlü Şalcı Agop, Ermeni Patriği Aşıkyan'a bir mektup göndererek Atina'daki Hınçak Komitesi merkezinde Aşıkyan'ın öldürülmesi için karar alındığı uyarısında bulunuyordu. Yunanlılar katliam ve terör yoluyla kendi bağımsızlıklarını kazanmakla kalmamış, Osmanlı Devleti'nde terör faaliyetleri yürütecek gruplara da başkentlerinde kucak açmışlardı. Beklenen gelişme farklı kaynaklarda 27 Mart ve 27 Nisan olarak geçmektedir ve 1894'te gerçekleşir. 18 yaşında olduğu tahmin edilen ve Hınçak Komitesi tarafından yönlendirildiği anlaşılan Diyarbakırlı Agop, Ermeni Patriğini Kumkapı Kilisesi'nden çıkarken vurmaya teşebbüs eder. Silahının tutukluk yapması girişimin kanla neticelenmesini önler. Ancak bu olay üzerine Aşıkyan patriklik görevinden istifa ederken bu göreve Mateos İzmirliyan seçilir. Osmanlı Devleti Yunan, Bulgar ya da Sırp isyanında karşı karşıya kalınan vaziyetten çok farklı bir tehditle karşı karşıyadır artık. Bu defa kendi dini liderlerine karşı dahi silaha davranmaktan çekinmeyen bir terör anlayışı söz konusudur. İstanbul'da bu gelişmeler yaşanırken Hınçak ve Taşnak komiteleri Anadolu'da da boş durmazlar. 1892'de Van valisine karşı başarısız bir suikast girişimi gerçekleşir. Hınçaklar aynı dönemde Samsun Limanı'nı Anadolu'ya giriş için kullanıyor ve Merzifon'daki Amerikan okulunu harekat merkezleri haline getiriyorlardı. Bu okul 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında da Rum ve Ermeni çetelerinin Ankara yakınlarına kadar sokularak terör eylemlerinde bulunması için üs olarak kullanılacaktı. Bu okulda görev yapan Tumayan ve Kayayan adlı iki Ermeni öğretmen tutuklansalar da Avrupa devletlerinin baskısıyla 1893'te ilan edilecek genel afla salıverileceklerdi. Avrupa devletlerinin 1878 Berlin Anlaşması'na eklettikleri 61. madde, Anadolu'daki Ermenilerin hamisi haline gelmelerini sağlarken yeni isyanları da cesaretlendiriyordu. İşte Anadolu'daki ilk büyük isyan bu şartlar altında bugün Batman'a bağlı olan Sason ilçesinde hazırlanmaktaydı. 1894 yılındaki bu isyanda Hınçak Komitesi yine başroldeydi. Hatta 1890 Kumkapı olaylarını organize eden Mihran Damatyan ve Hamparsun Boyacıyan isyanın elebaşları olacaktı. Damatyan Kumkapı olaylarının ardından Atina'ya kaçmış, oradan yeniden Anadolu'ya geçerek Muş taraflarında Ermeni çeteleri organize etmeye başlamıştı. Damatyan ve Boyacıyan'ın bölgedeki temel taktikleri, Kürt aşiretlerine saldırılar düzenleyerek onları kışkırtarak bir iç savaş ortamı yaratmaktı. Kendi saflarına çektikleri 3000 kadar Ermeni'ye de isyan ettikleri takdirde Avrupa devletlerinin yardıma geleceği propagandasını yapıyorlardı. İsyan Hamparsun Boyacıyan'ın 23 Ağustos 1894 günü yakalanmasıyla sona erdi. Avrupa devletlerinin koruması altındaki Boyacıyan hapisten kaçacak, hatta 2. Meşrutiyet'in ardından Meclis-i Mebusan'a milletvekili olarak girebilecekti. 1. Sason ayaklanmasında aynı Bulgar isyanında olduğu gibi Avrupa basını 10 bin Ermeninin yani Hristiyan'ın öldürüldüğünü iddia etmiş, ancak bölgede inceleme yapan konsoloslar heyeti toplam can kaybının 256 olduğunu belirlemişti. Avrupa basını bu isyan sırasında öldürülen Türklerin hesabını tutmaya ise gerek duymamıştı. 1895 yılı sevgili dinleyiciler terör eylemleriyle devam ediyordu. Haziran ayında Merzifon yeni bir ayaklanmaya sahne oldu. 20 Haziran'dan itibaren Merzifon'daki devlet yanlısı zengin Ermenilerin evleri kundaklanmaya başlandı. Hınçak Komitesi'ne katılmak istemeyen Merzifon'un zenginlerinden Karabet Kuyumcuyan, 1 Temmuz günü ayin için geldiği Ortodoks Kilisesi'nin kapısı önünde iki komitacı tarafından bıçaklanarak katledildi. Kuyumcuyan'ın öldürülmesinde rolü olduğu tespit edilmesine rağmen, Amerikan okulu içindeki terör hareketlerini de kışkırttığı bilinen Ermeni asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Krekor Arakelyan, Amerikan diplomatik misyonunun Osmanlı Devleti'ne baskıları neticesinde serbest kaldı. Ancak olaylar durmuyordu. Komitacılar bu defa 3 Kasım Cuma günü Merzifon'daki Ermeni toplumunu kışkırttılar. Türklerin silahlanarak Ermenilere saldıracağını iddia ederek yandaşlarına silah dağıttılar. Paşa Camii, Sütçü Mahallesi, Hacı Rahat Mahallesi'nde Türklere saldırılar başladı. Aynı gün Amasya, Vezir Köprü, Havza ve Gümüşhacı Köy'de de eş zamanlı kışkırtmalarla çatışmalar başladı. Vezir Köprü'de Orta Camii'ye tünel kazılarak gerçekleştirilmek istenen bir bombalı saldırı son anda önlendi. 14-15 Kasım günlerinde Ermeni saldırıları tamamen kontrolden çıkacak, resmi binalar, kaymakamlık konutu ve ticaret yerleri bombalı saldırılara hedef olacaktı. Komitacılar yalnızca Türkleri değil, kendileriyle işbirliği yapmayan Ermenileri de katlediyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sivas konsolosu, 1896'ya kadar devam eden Merzifon'daki terör olaylarıyla ilgili olarak amirlerine şu bilgiyi veriyordu. 5 Şubat 1896 Merzifon'da Amerikalıların güçlü olmaları nedeniyle Ermeni komitacılar bunlardan yüz buluyor. Amerikalılar burada pek olaylara karışmadılar. Bir kısım Ermeni halk ve öğretmenler ihtilalcilere meyillidirler. Osmanlı hükümeti güçleri bu yüzden koleji denetim altında tutmaktadırlar. Amerikalı diplomatın bu telgrafı dahi Merzifon'daki Amerikan okulunun daha ileri tarihlerdeki terör faaliyetlerinde oynayacağı rolü teyit etmektedir. Sevgili dinleyiciler, Ermeni komitacılar Diyarbakır, Malatya, Bitlis ve Erzurum'da da aralıksız şekilde suikastler düzenliyor. 25 kasaba ve şehir 1895 yılının son çeyreğinden itibaren ayaklanmalara sahne oluyordu. Anadolu'da durum giderek daha karmaşık bir hal alırken Hınçak Komitesi de İstanbul'da yeni bir ayaklanmanın hazırlıklarını yapıyordu. Bu defa hedefleri 1890 Kumkapı olaylarındakinden daha büyüktü. Babıali'deki hükümete muhtıra sunmayı planlıyorlardı. Peki barışçı olacağı iddia edilen bu muhtıra verme girişimi nasıl sonuçlandı? İşte bu sorunun yanıtı ve daha fazlası için Asrı Aşan Yalan 1915 programının gelecek haftaki 8. bölümünü beklemeniz gerekecek sevgili dinleyiciler. 8. bölümde Baba Ali gösterisinin yanı sıra daha sonra tehcir kararının alınmasında önemli rol oynayacak terör vakalarından biri olan Osmanlı Bankası baskınını da ayrıntılı şekilde ele alacağız. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonunda programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan güzel bir hafta dilerim.
Asrı Aşan Yalan 1915.